Ayrım 2.
Karşılarında garip bir hayvan varmışçasına baktılar bana. Sonrasında varlığım onları hiçbir şekilde ilgilendirmedi. Johnny Upright geldiğinde kendisiyle konuşabilmem için beni üst kata çıkardılar. Ben konuşmaya başlar başlamaz sözümü kesiverdi. Bağır biraz, korkunç bir biçimde kendimi üşüttüğüm için kulaklarım pek duymuyor. Ah Sherlock ve yaşlı Sleuth! Şu sıra düşündüğüm tek şey vardı. Acaba karşımda duran adam benim bağıra bağıra vereceğim bilgileri yazımlayacak yamağı evin neresine gizlemişti? Bugüne kadar Johnny Upright'la karşılaştığım her zaman aynı kuşkunun etkisinden kurtaramadım kendimi. Adam gerçekten çok kötü bir biçimde üşüttüğü için mi beni bağıra bağıra konuşmaya zorunluyordu? Yoksa evin içinde bir başkası duysun diye mi böyle istiyordu? Ama nasıl olursa olsun ona düşüncelerimden, kendimden ve yapmak istediklerimden bahsettikten sonra o kararını ertesi güne bırakmıştı. Toplum kurallarına uygun kıyafet içinde atlı araba ile evinin kapısına geldiğimde mutlu bir gülümseme üzerine yayıldı. Beni çay içmeye çağırdıktan sonra kol kola ailesinin yanına girdik. Biz alçak gönüllü kişileriz, gösterişe pek önem vermeyiz. Onun için de sen bizleri olduğumuz gibi kabul et. Kızlar beni selamlarken kızardılar. Babaları ise onları daha fazla utandırmamak için hiçbir çaba göstermedi. Ha ha ha diye bir kahkaha attıktan sonra eliyle masanın üzerindeki tabak çanağı şıngırdatacak bir darbe vurdu. Kızlar seni dün gördüklerinde bir dilim ekmek için dilendiğini sanmışlar. Ha ha ha. Kızlar gözlerini kırpıştırarak yanakları al al bu düşünceye şiddetle karşı koydular. Sanki partallar içine büzülmüş bir adamın hiç de partal ve yoksul olması gerekmiyor gibiydi. Sonrasında kahvaltı edip çay içerken kızlar bir dilenci olarak görülmenin bana karşı yapılmış büyük bir hakaret olarak nitelerken babaları benim becerikliliğimden söz ediyor ve onları aldatmamın büyük bir başarı olduğunu belirtiyordu. Ekmek, reçel ve yudumladığım çay kadar hoşlanmıştım bu oyundan. Gerçekten de tatlı bir oyundu ve Johnny'nin bana ev bulmak için hazırlanmasına kadar sürdü. Kolaylıkla da buldu. Aynı sokak içinde kendi evinin birkaç kapı aşağısında ve tıpatıp eşiydi bulduğu yer. 3. Kiralık odam ve başkaları. Londra'nın doğu yakasında haftada 6 şiline ya da 1,5 dolara tuttuğum yer gerçekten başarılı bir iş olmuştu. Diğer sokaklara göre gerçekten güzel olan burası, Amerikan değerlerine göre berbat döşeli, rahatsız ve çok küçük bir yerdi. Bir süre sonra yarı çıplak odama bir yazı makinesini masasıyla yerleştirdiğimde dönecek bir yer kalmadı. Ama bir süre geçince kendimi odanın içinde rahatlıkla dolaşmaya alıştırdım. Odaya yerleştikten, daha doğrusu eşyalarımı taşıdıktan sonra partallarımı giyerek dolaşmaya çıktım. Kiralık oda meselesi benim için yepyeni bir sorundu ve bir yer aramaya koyuldum. Yoksul, ailesi oldukça kalabalık bir adam olarak görüyordum kendimi. Böylesi bir durumda nasıl yapmam gerektiğini düşünüyordum. İlk anladığım boş yerlerin bir hayli az olduğu ve bunların arasında çok uzun mesafelerin yer aldığıydı. Millerce ve saatlerce dolaşıp da pek rastlayamayınca bunların ne derece çok olduğu anlaşılıyordu. Gerçek apaçık ortadaydı. Evli ve bol çocuklu bir aile babası olarak bir yer bulmak bu berbat semtte imkansızdı. O zaman boş bir odaya harcadım çabamı. İçine karımı, çocuklarımı ve eşyalarımı yerleştirebileceğim bir oda. Böylesi pek azdı. Oranın insanlarına göre birisi pekala karısı, çocukları ve eşyalarıyla birlikte bir odada yaşayabilirdi. Birden fazla odayı sorduğumda karşımdakiler Oliver Twist'mişimcesine şaşkınlıkla bakmaya başladılar. Bir başka şaşırtıcı gerçekte nasıl yoksul bir aileye tek oda yetiyorduysa, onlar da buraya ikinci bir kiracı alabilecek oluyorlardı. Bu odalar 3-6 şilin haftalık kiralandıkları için gelen kiracı kendisine 8 peni ile 1 şilin arası yatacak yer sağlamış oluyordu. Hatta birkaç şilin daha fazla ödemeyi göze aldığı zaman ev sahibiyle bile yemek yiyebilirdi. Ben bu konuyu düşsel bir ailenin gerektirdiği gibi inceleyemedim. Tabii bu davranış benim için affedilmeyecek bir şeydi. Sadece baktıklarım da değil, çevredeki binlerce evde de banyo yoktu. O zaman çocuklarım ve kiracılarımla birlikte banyo istediğimiz zamanlar bir leğen kullanacaktık ki bu da gerçekleşmesi imkansız bir şeydi. Bunun bedeli ise tasarruf edilen sabundu. Oda falan kiralanmadan Johnny Upright'ın sokağında tuttuğum eve döndüm. Ya da karımın, çocuklarımın ve kiracılarımın oturacağı yere. Onları nasıl yerleştireceğimi düşünürken kafam iyiden iyiye karıştı ve ben de odayı göremez oldum. Benim haftada 6 şiline tuttuğum oda burası mıydı acaba? Yok canım, böyle bir şey imkansız. Neyse ki tam bu sırada ev sahibem kapıyı vurarak rahat olup olmadığımı sordu da kurtuldum. Evet beyim, ne yazık ki böyle diye cevap vermeye başladı sorduğum soruya. Burası son kalan sokaklardan biri. 10 yıl öncesine kadar her yer böyleydi ve insanları saygıdeğerdi ama akın akın gelen diğerleri sürükleyip çıkardılar. Burada oturanlar o eskilerin yalnızca kalıntısı, çok korkunç. Ardından da yöreye yapılan bu sonsuz akının ev kiralarını nasıl yükseltip eş biçimde diğerlerinin değerini düşürdüğünü anlattı. Bizim gibiler diğerleri gibi kalabalığa alışık değiller pek. Bizlere daha fazla oda gerek. Oysa diğerleri, yani yabancılar ve aşağı sınıftan halk tabakası böylesi yerlere 5 aile sıkışabiliyorlar. Bizlerse ancak bir aile yaşayabiliriz burada. Böyle olunca onlar bizim ödeyebileceğimiz kiradan çok fazlasını verebiliyorlar. Gerçekten de çok korkunç bayım. Hele birkaç yıl önce buralarının gerçekten saygıdeğer ve sakin olduğu düşünülürse. Kadının yüzüne baktım. Karşımda İngiliz işçi sınıfını simgeleyen en güzel örneklerden biri vardı. Onun sayısız üstünlükleri bu kadıncağızın yüzünde bile korkmuş gürültücü kalabalığın Londra'nın doğusuna yaptığı bu akınla silip süpürülmüşlük, yok olmaya bırakılmışlık vardı. Fabrikaların, bankaların, iş yerlerinin ve otellerin gelişmesi, büyümesi Londra'nın yoksul halkına doğrudan doğruya akına geçen göçebe bir toplum çıkarmıştı. Akın akın gelen bu insanlar işçi sınıfını öncüler olarak ya ezmiş ya sürükleyip yerlerinden çıkarmıştır. Ve bu baskının birinci nesilde olmasa bile hemen ardından gelenlerle başarıya ulaşacağı kesindir. Johnny Upright'ın oturduğu sokağında sonu gelmiştir ve kendisi de bilmektedir bunu. O şöyle diyor: "Birkaç yıla kadar kira anlaşmam sonlanacak. Ev sahibi de bizim sınıftan. Bugüne dek bu çevrede sahip olduğu evlerin hiçbirinin kirasını arttırmadığı için burada kalabildik. Ama ya satacak ya da ölecek olursa? Gerçekte bizim için ikisi de aynı şeyler. Şöyle düşünelim, evi para canlısı biri aldı ve benim o asmalarımın bulunduğu yeri izbeye çevirdi, evi de isteyene kiraya verdi. İşte o zaman, evet o zaman Johnny Upright'ın sonu gelmiş olur." Gerçekten de bir an için Johnny Upright'ın iyi yürekli karısını, solgun kızlarını ve o şaşkın oda hizmetçisini yüzbinlerce hayaletin içine karışmış, doğuya göç ederken gördüm. Ama Johnny Upright bu göçünde yalnız değildir ve kentin kenarlarında, uçlarında küçük iş adamlarının, başarılı sayılacak satıcıların ve orta halli insanların oturdukları yöreler vardır. Bu adamlar güzel bahçeli, salonları L biçiminde evlerde otururlar. Bahçelerinde renkler içinde çiçek seraları, bakımlı çimler vardır. Çevrelerinde var olan temiz havayı doya doya solurlar. Uçurumun kenarındaki insanlardan kurtuldukları için kendi kendileriyle övünürler ve diğer insanlara benzemedikleri için de Tanrı'ya bol bol dua ederler. Ama işe bakın ki onların üzerine doğru, ardı sıra acımasız kentiyle Johnny Upright gelecektir. Gelecektir ve kiralar birdenbire fırlayacak, villalar evlere bölünecek, boşlukları yeni evler dolduracak, sonunda Londra'nın geceleri yağlı bir karaymışçasına çökecektir üzerlerine. 4. İnsan ve uçurum. Kiraya verilecek bir yerin var mı? Bu soruyu Poole ve Mimehouse yakınlarındaki pis bir kahvede masa arkadaşım, iri yarı ve yaşlı bir kadına açık bir umursamazlık içinde sormuştum. "Evet var," diye kısaca yanıtladı sorumu. Sanırım görünüşüm onun evindeki bolluğa aykırı düşmemişti de ondandı bu olumlu yanıt. Bunun üzerine bir şey demeksizin önümdeki ince ince dilimlenmiş domuz etini iç bulandırıcı çayla yedim. O da bana bir şey söylemedi. Ama ne var ki ben 4 penilik hesabımı ödemek için bir 10 şilinlik çıkardığımda bana karşı ilgisi birdenbire artıverdi. Beklenen sonucu sonunda yaratmıştım işte. Saygılı bir tavırla, evet bayım, size verilecek güzel bir yerim var. Siz de beğenirsiniz herhalde. Yolculuktan yeni mi döndünüz? Kadının merakına boş verip söylediklerini duymamış saydım kendimi. Odanın kirası ne kadar? Şaşırmıştı. Ben oda kiraya vermiyorum. Sürekli kiracılarıma bile oda vermezken bir yabancıya hiçbir zaman vermem. Kocaman bir düş kırıklığına uğramışım gibi. Ne yapalım, o zaman ben de aradığımı başka yerlerde bulmaya çalışırım dedim. Ama benim 10 şilinde onu fazlasıyla heyecanlandırmıştı. 3 kişilik bir odada size sevinerek bir yatak verebilirim. İkisi de sevebileceğiniz dürüst kişilerdir. Bunun üzerine ben, iyi güzel ya, ben 2 kişiyle bir arada yatmak istemem. Hayır canım, aynı yatağı paylaşacak değilsiniz ki. Odada 3 ayrı yatak var. Üstelik odam da bir hayli büyüktür. Ne kadar? Haftalığı 3 şilin. Sürekli müşterilerim 2,5 şiline oturuyor. Onları seveceğinizden eminim. Birisi depoda çalışıyor ve 2 yıldan beri yanımda. Ötekisi ise 6 yıldır. Dur bakayım, gelecek cumartesi tam 6 yıldır yanımda kalmış olacak. Çok dürüst bir adamdır ve sahne işçiliği yapar. 6 yıl içinde bir kere bile işe gitmemek istemedi, evimi de sever. Hatta kimi zaman şimdiye kadar oturduğu yerlerin içinde en iyisinin benimki olduğunu iddia eder. Bu nedenle de kiracılarımın yemeğini ben yaparım. Açık bir saflık içinde, sanırım para biriktiriyordur dedim. Tanrı inandırsın, para falan biriktirdiği yok. Aslında kazandığıyla da bir başka yerde daha rahat yaşayamaz. Kadının bu sözleri üzerine ben o uçsuz bucaksız batımı düşündüm. Sınırsız göğün altında binlerce Londra'nın yaşamasını hazırlayacak o güzelim batımı. Oysa buradaki namuslu ve dürüst adam, üstelik 6 yıldır işini hiçbir zaman asmamıştı. Aylığı $2,5'dan yaşıyor ve tüm deneylerinden sonra da daha iyi yaşayacağını sanmıyordu. Benim gibi bir adam da sırtındaki partallarıyla ama cebinde 10 şilin taşıdığı için bu adamın oda arkadaşlığını alacaktı. Gerçekte çok yalnız olan insan ruhunun 2 kişiyle paylaştığı odasında daha da yalnız olacağını sanıyorum. Ne zamandır burada oturuyorsun diye birden sordum. 13 yıl oluyor bayım. Odayı beğendiniz mi? Ben konuştuğum sürece ayaklarını sürüye sürüye küçük mutfağında dolaşıyor, kiracıları için yemek hazırlıyordu. Aslında içeri girdiğimde çok sıkı bir biçimde çalışıyordu ve ben girdikten sonra da çalışma çabukluğunu değiştirmedi. 5:30'da kalkıyorum diyordu ve gerçekten tüm zamanı dolu birisiydi. En son yatan da o oluyordu sanırım. 13 yıldır burada çalışıyordu ve bunca yıllık çalışmanın sonunda ne kazanmıştı? Kırlaşmış saçlar, bütün bedeni kaplayan pislik içinde çökmüş omuzlar ve bitip tükenmeyen iş. Bunlarla kalsa iyi. Rıhtımın o korkunç gürültüsü, rezillikleri. Kapıdan çıkmak üzereyken yeniden gelecek misiniz diye yumuşak bir sesle sordu. Dönüp baktım ve o zaman eskimiş bir deyimin derinliklerinde kalmış o güzelliği yakaladım. Güzellik kendi kendisinin ödülüdür. Yanına yaklaşarak hiç tatile çıktın mı? Tatil mi diyerek şaşkınlıkla karşıladı sorumu. Geldiğimden beri ilk kez işini bırakarak gülmeye başladı. Ah tanrım, benim gibiler için tatil ha? Düşün bir kere, dinlenmek. Hemen ardından da ayağına dikkat et diye bağırdı. Çarçabuk söylemişti çünkü eşiğe takılmıştım bile. West India doklarının yanında çamurlu suya kederli bir biçimde bakan bir adama rastladım. Gözlerinin üzerine kadar indirdiği bir itfaiyeci şapkası vardı başında. Üzerindeki elbiselerse onun bir denizci olduğunu anlatabiliyordu. Sözü uzatmamak için merhaba arkadaş diye seslendim. Wapping'e nasıl gidebileceğimi söyler misin? Buraya sınır gemisiyle mi geldin diye sordu yanıt yerine. İlk anda milliyetimi anlamıştı. Ardından da konuşmaya başladık, sohbetimiz meyhaneye kadar sürdü ve sonrasında uzadı gitti. Bir de birkaç kadeh half and half adlı içkiden çekince aramızdan su sızmaz oldu. Cebimdeki 1 şilin tutarındaki penilerimi çıkardıktan sonra, yatacak yerim için ödeyeceğimden sonrasıyla da içebiliriz dedim. O da bana bu paranın tümüyle içebileceğimizi, çünkü o gece onun yanında kalabileceğimi söyledi. Arkadaşı bir gece öncesinde kötü bir patırtı çıkardığı için polise düşmüş. Bir şilin değerindeki birayı içtikten sonra aşırı derecede pis bir yatakhanede, pis bir yatakta leş gibi sabahladığımda arkadaşımın da nasıl biri olduğunu anlamıştım. Bir açıdan Londra'nın alt kesim işçilerini simgeliyordu ve sonraki olaylar benim yanılmadığımı doğruladı. Londralıydı, kendinden önce babası da ayyaşlıkla itfaiyecilik yapmıştı ve bu onun için övünç sorunuydu. Hiçbir zaman okumayı öğrenemediği için bunun gerekliliğini de kabul etmemişti. Onun durumundaki bir adam için gereksiz bir lüks olurdu. Bir anası, iki yaygaracı kız kardeşi ve bir de erkek kardeşi vardı. İki odaya sığınmış bu aile her geçen gün daha da ağırlaşan koşullarda yaşıyordu. Evlerindeki yemek ise çok kötüydü ve ancak aç kaldığı zaman eve gidiyordu. Ufak hırsızlıkların yanı sıra dilencilik de yapmış, miço olarak denize açılmıştı. Sonra ateşçiliğe geçmiş ve itfaiyeci olarak doruğa ulaşmasını bilmişti. Tuttuğu yolun sonucu kendisine bir yaşam felsefesi de çıkarmıştı. Çirkin ve karşı konulması gereken bir felsefeydi bu, ama onun gibi adam için mantıklıydı. Kendisine neden yaşıyorsun diye sorduğumda düşünmeden yanıtladı, benzin için. Bir deniz yolculuğundan sonra parayı alıp ayrılmak ve ardından da derin bir sarhoşluğa gömülmek. Artanlarla bu eylemi kendisi gibi arkadaşlarıyla sürdürmek, yeniden enginlere çıkmak, bunu sürdürmek. Benzine ilişkin düşüncelerini ve ki düşüncelerinin temelini bu oluşturuyordu. Açıklamalarını sonladığında ya kadın diye sordum. Kadın mı diye sorup güçlü bir soluk verdikten sonra kadehini masaya bırakarak söyleve başladı. Benim okumuşluğum ve ahlakım içinde kadın denen mahlukun ötede kalması gerekir. Ben yılların getirdiğiyle buldum bunu. Dedim ki senin için kadının yeri yoktur. Söylesene benim gibi birisinin neden kadına ihtiyacı olsun? Anam vardı bir zamanlar, yeter o. Bir yığın çocuk doğurdu ve babamla sürekli kavga etti. Hayatı birbirleri için karartırlardı. Peki nedendi bu kararma? Anam tabii. Sonra kadınlar cebindeki birkaç şilin bulunan bir ateşçiye nasıl davranırlardı ki? En iyisiydi sarhoşluk, hem de uzun süren bir sarhoşluk. Oysa kadın denen o mahluk parasını o kadar çabuk alırdı ki bir kadeh çekecek kadar bile parası kalmazdı. Benim de zamparalıklarım oldu evladım, ben de bilirim onların ne olduğunu. İşin öteki yanı da şu, kadının olduğu yerde bela vardır. Kavga, bıçaklama, polisler ve tabii ardından mahkeme. Bense iyi ama bir kadın diye direndim. Kendi evin, bir kocaman mutluluk. Seferden döndüğünde kucağına tırmanan küçükler, geri döndüğünde mutluluklar duyan, sevgiyle sofrayı kuran, ardından seni öpen ve sevişen karın, kadın yani. Tatlı mırıltılarla kaynayan tencere, nerede neler yaptığını, neler gördüğünü dinlemek isteyenler. Ah Tanrım diye bağırdıktan sonra iri ellerini omuzuna vurarak, nereye varmak istiyorsun arkadaş? Öpen bir kadın, kucağına tırmanan küçükler, şarkılar söyleyen tencere. Seferde olduğun zamanlar 3-4 şilin, olmadığın zaman hiçbir şey. Devamlı kavga çıkaran bir kadın, ağlayan çocuklar, kömürsüzlükten kaynamayan tencere. Sen bu parayla ancak bu kadarını sağlayabilirsin arkadaş. Burası bir adamı sefere yeniden çıkarmaya zorlar. Beni dinle arkadaş ve sakın bir kadına sahip olmayı aklından geçirme. Bana baksana, bir içki içiyorum, ne ağlayan çocuklarım ne de kavga eden bir karım var. Senin gibi bir arkadaşım ve içecek biram olduktan sonra yeterince mutluyum. İyi bir gemi bulup sefere çıkmak. Hadi bunun için içelim. Sanırım 26 yaşındaki bu adamla daha fazla konuşmaya ihtiyaç göstermeden her şeyi kavramıştım. Bir kere tüm yaşamı boyunca ev ve ev yaşamının ne olduğunu bilmiyordu. Aile kavramı onu çekmemişti. Babası kurduğu yuva ve onlarla birlikte yürüyen sefalet erkeğin durumunu çıkarmıştı ona göre ortaya. Bilinç altında doyumcu ve maddeci olmasıyla kendisi için en büyük zevki aramış ve bulmuştu. Genç ayyaş, olgunlaşmadan çöken adam ateşçilik bile yapamayacak kadar tükenmiş bir beden ve beceri. Ne iş yapabilir ne de yuva kurabilirdi. Bunları ona anlattığımda her şeyi anlamıştı ama korkmuş bir durumu yoktu. Doğduğundan beri çevresini saran güçler onun sertleşmesini getirmişlerdi. Yıkılmış geleceğini öylesine görüyordum ki ürperdim. Her şeye karşın hiç de kötü bir adam sayılmazdı. Ne ahlaksızın tekiydi ne de akılsız. Aklı başındaydı ve çevresindekilerden daha güçlü bir bedeni vardı. Uzun kirpiklerinin gölgeler bıraktığı yuvarlak bir yüz, iri mavi gözler. Sürekli bir gülümseme, sanki mavi gözlerinin altında güçlü bir mizah saklıydı ve yüzü güzeldi. Biçimli bir ağzı, yumuşak dudakları vardı. Gerçi üst dudağına yerleşmiş bir çizgi yok değildi ama çeneleri hafif çökkün de olsa ondan çok daha zayıf kişilerin yüksek yerlerde çalıştıklarını görmüştüm. O güzelim kafası güçlü boyunla o denli güzel bir bedene eklenmişti ki soyunurken gördüğümde bedenin güzelliği beni hiç de şaşırtmadı. Daha önce jimnastik salonlarında bedenlerini geliştirmiş kişiler görmüştüm ama bunun bedeni hiç de onlarınkine benzemiyordu. Çalışmayla kazanılmıştı ve birkaç yıla varmaz bu lanetlenmiş tanrı da yıkılırdı. Böyle bir yaşam kurban verilircesine harcanmamalıydı. Ama bu arada şunu da belirtmem gerekir ki Londra gibi bir yerde, böylesi canavar bir kentte gerçekten de 4 şiline aile kurulamazdı. Sahne işçisine benziyordu. O da kazandığıyla iki yakasını bir araya getiriyordu. Ama evlendiğinde ve birkaç yabancıyla birlikte bir odaya tıkıldığından yakası artık kavuşamayacaktı. Geçen günler içinde yeniden düşünüp kararımı yeniledim ki, uçurumun kenarında yaşamakta olan bu insanların evlenmeleri, aile kurmaları, salt budalaca bir hareket değil, affı söz konusu olmayacak bir suçtu da. Onları yok edinceye kadar güçlerini kullanacak bir toplumda yerleri yoktu onların. Uçurumun dibine yuvarlandıklarında içkiden perişan olmuş birer budaladan başka bir şey olamazlardı. Yeniden çaba göstermek isteseler bile çabaları kendiliğinden yok olurdu. Dünyayı çeviren çarklar tepelerindedir ama onlar bunlara boş verirler. Buna katılmak ellerinde değildir ve bunlardan başka dünyanın dönen çarklarına da ihtiyaçları yoktur onların. Uçurumun kenarlarına tırnaklarıyla tutunurlar ve daha da aşağılara düşmemek için çırpınırlar. Tek gösterdikleri çaba da bu kadardır. Kısaca Londra'nın kenar mahalle cehennemi uçsuz bucaksız bir mezbahadır.